Ayrım 22. 41. Yani ben. Anna'nın sesi beton zeminde bir ping pong topu gibi yankılandı. Eric Ackerman ona doğru baktı, hafifçe gülümsedi, bir özür gülümsemesiydi bu. Yaklaşık bir saatten beri kesintisiz konuşuyordu. Volvosuna oturmuştu, kapısı açık, bacakları dışarıdaydı. Boğazı kurumuştu ve bir bardak su için her şeyi verebilirdi. Anna Hames bir kolona dayanmış, hareketsiz duruyordu. Çini mürekkebiyle yapılmış bir duvar resmi kadar duruydu. Matilde Wilkrow bir aşağı bir yukarı gidip geliyor, lambalar söndüğünde otomatiğe basıyordu. Ackerman konuşurken bir yandan da onları gözlemlemişti. Biri ufak tefek, solgun ve esmerdi. Genç olmasına rağmen yüz hatları bir metal gibi sertti. Diğeri tam tersine uzun boylu ve canlıydı. Bozulmamış bir tazeliği vardı. Bu ateş kırmızısı ağız, simsiyah saçlar, çarpıcı renkler pazar tezgahındaki bir meyve gibiydi. Bunları düşünmenin sırası mıydı? Charlie'nin adamları yanlarında karakol polisleri olduğu halde tüm mahalleyi hallaç pamuğu gibi atıyor, onu arıyor olmalıydı. Onu öldürmek isteyen bir sürü silahlı polis. Ackerman'ın uyuşturucu ihtiyacı susuzluğuyla birlikte gitgide artıyor, vücudunun en küçük noktasını bile etkiliyordu. Anna daha alçak sesle tekrarladı. Ben. Cebinden sigara paketini çıkardı. Ackerman atıldı. Ben de bir tane alabilir miyim? Anna önce kendi Marlboro'sunu yaktı, ardından kısa bir tereddütten sonra ona da bir tane uzattı. Çakmağıyla oynarken lambalar söndü. Çakmağın alevi karanlığı deldi. Matilde yeniden otomatiğe bastı. Devam et Ackerman, hala en önemli şeyi söylemedin. Anna kim? Ses tonu hala tehditkardı ama öfke ve kin taşımıyordu. Artık bu kadınların kendisini öldürmeyeceğini biliyordu. İnsan bir anda katil olmazdı. Her şeyi kendi isteğiyle itiraf etmiş ve bu da onu rahatlatmıştı. Yanık tütün tadının gırtlağına dolmasını bekledi. Sonra cevap verdi. Tam olarak bilmiyorum, buradan uzak bir yerdensin. Bana söylediklerine göre adın Sema Gökalp. Türksün, kaçak işçisin. Anadolu'nun güneydoğusundan, Gaziantep bölgesinden geliyorsun. 10. bölgede çalışıyordun. Senen Hastanesi'nde kısa bir süre tedavi gördün. Sonra 16 Kasım 2001'de seni Henri Becquerel Enstitüsü'ne getirdiler. Hala kolona dayanmış bir halde duran Anna soğukkanlılığını koruyordu. Duydukları karşısında fazla etkilenmemiş gibiydi ya da kelimeler bir parçacık bombardıman etkisi yapıyordu. Görünmez ama öldürücü. Beni kaçırdınız mı? Buldular demek daha doğru, ne olup bittiğini bilmiyorum. Türkler arasında bir çatışma çıkmış. Strasbourg Saint-Denis sokağında bir atölyede ya da bir soygun olayı. Belki de bir şantaj meselesi, tam olarak bilmiyorum. Polisler geldiğinde atölyede kimse yokmuş. Senin dışında. Çatı katına gizlenmişsin. Sigarasından derin bir nefes çekti. Nikotine rağmen hala korkunun kokusunu duyuyordu. Olay Charlie'ye aksetmiş. O da Morpho programını hayata geçirmek için senin ideal bir denek olacağını düşünmüş. Neden ideal? Evrakın, ailen, kısacası hiçbir kaydın yoktu. Üstelik şoka girmiştin. Ackerman Matilde baktı. Uzmanlara has bir bakıştı bu. Sonra yeniden Anna'ya döndü. O gece orada ne gördüğünü bilmiyorum. Ama bu dayanılmaz, tüyler ürpertici bir şey olmalıydı. Ruhsal bir travma yaşıyordun. 3 gün sonra bile kolların ve bacakların katalepsi nedeniyle hala ankiloz durumundaydı. En ufak bir gürültüde irkiliyordun. Ama daha ilginci, bu ruhsal travma belleğini bulandırmıştı. İsmini, kim olduğunu, pasaportunda yazılı bilgileri hatırlayamıyordun. Sürekli olarak tutarsız, anlamsız kelimeler mırıldanıyordun. Bu bellek itimi benim işimi kolaylaştırdı. Sana derhal yeni hatıralar yükleyebilirdim. Kusursuz bir kobaydın. Anna bağırdı, pislik herif. Ackerman hiçbir şey söylemeden gözlerini kapattı. Sanki onu onaylıyordu. Sonra utanmazca devam etti. Üstelik kusursuz bir Fransızca ile konuşuyordun. Bu ayrıntı Charlie'nin aklına başka bir fikir getirdi. Ne? Başlangıçta yabancı, farklı kültürden bir deneyin beynine yapay hatıralar yüklemek istiyorduk. bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını görmek istiyorduk. Mesela bir Müslümanın dini inançlarını değiştirmek ya da ona kendi geleneklerinden farklı şeyler telkin etmek gibi. Ama seninle başka olanakları denemek de mümkündü. Dilimizi çok iyi konuşuyordun. Fiziğin bir Avrupalının fiziğinden farksızdı. Charlie'ye çıtayı daha yükseğe çıkardı. Tam bir koşullandırma istiyordu. Kişiliğini ve kültürünü silmek yerine batılı kimliği aşılamak. Sustu. İki kadın da bu sessizliği bozmadı. Yeniden konuşmaya başlaması için bir tür dolaylı çağrıydı bu. Aşırı dozda valyum enjekte ederek bellek itimini derinleştirdim. Sonra koşullandırma çalışmalarına başladım oksijen 15 ile. Matilde düşünceli bir ses tonuyla sordu. Bunu nasıl yapacaktınız? Sigarasından bir nefes daha çekti. Sonra cevap verdi. Gözlerini Anna'dan ayırmıyordu. İlki olarak seni bilgi bombardımanına tutarak her türlü bilgi, konuşmalar, film görüntüleri, kaydedilmiş sesler, her seansta sana radyoaktif madde enjekte ediyordum. Sonuçlar inanılmazdı. Her veri beyninde gerçek bir anıya dönüşüyordu. Her geçen gün biraz daha gerçek Anna Hames oluyordun. Genç kadın dayandığı kolondan uzaklaştı. Onun gerçekten var olduğunu mu söylemek istiyorsun? İçerinin kokusu gitgide ağırlaşmaya başlamıştı. Evet, oturduğu yerde çürüyordu. Amfetamin yoksunluğu beyninin derinliklerinde ağır ağır paniğe neden oluyordu. Belleğini birbiriyle tutarlı hatıralarla doldurmak gerekiyordu. Bunun da en iyi yolu senin için gerçek bir kişilik seçmek, onun hikayesini, fotoğraflarını, video filmlerini kullanmaktı. İşte bu yüzden Anna Hames'i tercih ettik. Elimizde gerekli malzeme vardı. Kim o kadın? Gerçek Anna Hames nerede? Gözlüklerini burnunun ucuna indirdi. Toprağın birkaç metre altında. O öldü. Hames'in karısı 6 ay önce intihar etti. Bir anlamda yeri boştu. Anılarının tümü onun yaşamına ait. Ölmüş anne baba, Fransa'nın güneydoğusunda yaşayan bir aile. Saint-Paul-de-Vence'de evlilik töreni, hukuk eğitimi. Işık yeniden söndü. Matilde yeniden yaktı, sesi yanan ışığın sesiyle çakıştı. Sonra bu kadını Türklerin arasına mı bırakacaktınız? Hayır, bunun hiçbir anlamı olmazdı. Bu masum bir operasyondu, sadece bir koşullandırma girişimi. Hepsi bu, nereye kadar gidebileceğimizi görmek için. Sonunda, yani deneyin bitiminde beni ne yapmayı düşünüyordunuz? Dedi Anna. Hiçbir fikrim yok, bu benim yetkim dahilinde değil ki. Bir yalan daha. Kuşkusuz bu kadının neyin beklediğini gayet iyi biliyordu. Bu kadar tedirgin edici bir kobaya ne yapılırdı? Lobotomi veya ortadan kaldırma. Anna yeniden konuşmaya başladığında bu korkunç gerçeği anlamıştı sanki. Sesi bir bıçak gibi soğuktu. Lauren Hames kim? Onun söylediği kadarıyla İçişleri Bakanlığı İncelemeler ve Bilançolar Dairesi Müdürü. Bu maskaralığa neden razı oldu? Karısının yüzünden. Depresif, kontrolsüz bir kadındı. Son zamanlarda Lauren onu çalışmaya teşvik etmişti. Savunma Bakanlığı'nda Suriye ile ilgili özel bir görevde çalışıyordu. Anna belgeleri çaldı. Şam yetkililerine para karşılığı bu belgeleri satmak istedi. Tam bir kaçıktı. Olay ortaya çıktı, görevden alındı ve intihar etti. Matilde yüzünü buruşturdu. Ve bu hikaye kadının ölümünden sonra bile Lauren'ın üzerinde bir baskı unsuru olarak kaldı, değil mi? Lauren hep bir skandalın patlak vermesinden korktu. Tüm kariyeri bir anda yerle bir olurdu. Bir casusla evli yüksek kademeden bir devlet memuru. Charlie'nin elinde bu konuyla ilgili eksiksiz bir dosya vardı. Diğerleri gibi Lauren da avucunun içine almıştı. Diğerleri mi? Elin Locro, Pierre Carasil, Jean-François Godemer. Yeniden Anna'ya doğru döndü. Birlikte akşam yemeklerine katıldığın sözüm ona yüksek kademeden devlet memurları. Kim bunlar? Soytarılar, şartlı tahliye edilmiş olanlar, meslekten atılmış polisler, Charlie onlar hakkında birçok bilgiye sahipti ve hepsi bir oyundan başka bir şey olmayan bu toplantılara katılmak zorundaydı. Bu toplantıların nedeni neydi? Benim fikrimde seni dış dünyayla yüzleştirmek, tepkilerini gözlemlemek istiyordum. Her şey filme alındı. Bütün konuşmalar kaydedildi. Anlayacağın tüm yaşamın düzmeciydi. Hoş Caddesi'ndeki ev, kapıcı, kadın, komşular, her şey kontrolümüz altındaydı. Bir laboratuvar faresi gibi. Ekerman ayağa kalktı ve birkaç adım atmak istedi ama kendini duvarla arabanın açık kapısı arasında sıkışmış buldu. Koltuğuna çöktü. "Bu program bilimde bir devrimdir," dedi boğuk bir sesle. "Ahlaki açıdan değerlendirmemek lazım." Kapının üstünden Anna ona yeni bir sigara uzattı. Onu affetmeye hazır görünüyordu ama tüm ayrıntıları anlatması şartıyla. "Peki ya çikolata evi?" Marlboro'yu yakarken Ekrem'in titrediğini hissetti. Bu yeni bir şokun habercisiydi. Yoksunluk çok yakında derisinin altında ulumaya başlayacaktı.
"Sorunlardan biri de buydu," dedi ağız dolusu dumanı üflerken. "Bu iş bizi telaşlandırdı. Gözetimleri sıklaştırmak gerekti. Polisler devamlı seni kontrol altında tutuyordu. Bir restoranın şoförü sanırım Lamer restoranı.
Lamer, evet. Çikolata evinde çalışırken sürekli gelen bir müşteri vardı. Tanıyorum hissine kapıldığım bir adam. O da polis miydi?"
"Olabilir. Ayrıntıları bilmiyorum. Tüm bildiğim bizden gitgide uzaklaşıyor olmandı."
Yeniden otopark karanlığa gömüldü. Matilk bir kez daha otomatiğe bastı.
"Ama asıl sorun krizlerdi," dedi Ekerman. "Bir eksiklik, bir zayıf nokta olduğunu hemen anladım. Ve bu daha da kötüleşecekti. Yüzlerle ilgili yaşadığın karışıklık sadece bir ön belirtiydi. Gerçek belleğin yavaş yavaş yüzeye çıkıyordu."
"Neden yüzler?"
"Hiçbir fikrim yok. Henüz deneme aşamasındayız."
Ellerinin titremesi gitgide artıyordu. Bütün dikkatini konuşmasına verdi.
"Lauren gecenin bir yarısı kendini dikkatle incelediğini fark edince bu rahatsızlıkların her geçen gün biraz daha artacağını..."
"Anladım. Seni gözlem altında tutmak gerekiyordu."
"Neden biyopsi yapmak istedin?"
"Bütün kuşkularımı bertaraf etmek için. Aşırı dozda oksijen 15 enjekte edilmiş olması bir lezyona yol açabilirdi. Bunu anlamam gerekiyordu."
Birden sustu. Bir an için bağırdığını sanmıştı. Derisinin altında sanki bir şeyler kısa devre yapıyordu. Sigarasını fırlattı ve ellerini uyluklarının altına soktu. Daha ne kadar dayanabilirdi?
Matilda Wilkro asıl soruya geçti.
"Charlie'nin adamları nereleri arıyorlar ve kaç kişiler?" "Bilmiyorum, ben kızağa çekildim. Lauren da. Onunla temas bile kuramadım. Charlie için program sona erdi. Şu anda ivedilikle yapılması gereken tek şey var. Seni ele geçirmek ve ayak altından kaldırmak. Gazeteleri okuyorsunuz. İzinsiz yapılan her telefon dinlemesinin medyada, kamuoyunda yarattığı tepkileri biliyorsunuz. Böyle bir programın varlığının öğrenilmesi nelere yol açar tahmin edebilirsiniz."
"Yani ben ortadan kaldırılması gereken bir kadın mıyım?" diye sordu Anna.
"Daha ziyade tedavi edilmesi gereken bir kadın. Kafanın içinde ne olduğunu sen de bilmiyorsun. Teslim olmalı, kendini Charlie'nin ellerine bırakmalısın. Yani bizim ellerimize. İyileşebilmen için tek çözüm yolu bu. Böylece hepimiz hayatta kalırız."
Gözlüklerinin üstünden onlara baktı. Artık bulanık görmeye başlamıştı ve böyle çok daha iyiydi. Devam etti.
"Tanrı aşkına, siz Charlie'yi tanımıyorsunuz. Her türlü yasa dışı yola başvuracağından eminim. Şimdiden temizliğe başlamıştır bile. Hiç boşa zaman harcamaz. Lauren'ın hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum. Her şey mahvoldu ama en azından sizinle hala konuşabiliyorum."
Sesi boğazında düğümlendi. Buna devam etmenin ne yararı vardı? Kendisi bile zaten bu olasılığa inanmıyordu. Matilda alçak sesle sordu. "Tüm bunlar onun yüzünü neden değiştirdiğinizi açıklamıyor." Ekerman'ın ağzı kulaklarına vardı. En baştan beri bu soruyu bekliyordu.
"Senin yüzünü değiştirmedik."
"Nasıl?" Gözlüklerinin gerisinden onlara baktı. Yüz hatları şaşkınlıkla donup kalmıştı. Gözlerini Anna'nın gözlerine dikti.
"Seni bulduğum zaman böyleydin. Daha ilk scanner'da yara izlerini, kemik implantlarını, çivileri gördüm. İnanılmaz kusursuz bir estetik ameliyattı. Sana bir servete mal olmuş olmalı. Böyle bir estetik müdahalenin ücretini kaçak bir işçinin ödemesi imkansız."
"Ne demek istiyorsun?"
"Sen bir işçi değildin demek istiyorum. Charlie'ye ve diğerleri yanılmıştı. İsimsiz, önemsiz bir Türk'ü ele geçirdiklerini sandılar. Ama sen çok daha önemli biriydin. Seni bulduklarında Türk mahallesinde saklanıyordun sanırım."
Anna hıçkırıklara boğuldu. "Bu imkansız. İmkansız. Tüm bunlar ne zaman sona erecek?"
"Bir bakıma bu gerçek koşullandırmanın başarısını da açıklıyor. Ben bir sihirbaz değilim. Anadolu'dan gelmiş bir işçi kadını asla bu denli değiştiremezdim. Hem de birkaç hafta içinde. Ancak Charlie'ye gibiler böyle bir şeye inanabilir.
Matilde araya girdi. Anna'nın yüzünün değiştirilmiş olduğunu ne zaman Charlie'ye söyledin?
Ona söylemedim. Bu müthiş olaydan kimseye bahsetmedim. Hatta geçen cumartesi Becquerel'e geldiğinde röntgenleri değiştirdim. Yara izleri bütün klişelerde görünüyordu.
Anna gözyaşlarını kuruladı. Neden yaptın bunu?
Deneyimi tamamlamak istiyordum. Bu fırsat bir daha ele geçmezdi. Ruh halim böyle bir maceraya kalkışmak için idealdi.
Anna'nın ve Matilde'nin şaşkınlıkları sürüyordu. Genç kadın kupkuru bir sesle konuştu. Anna Hames değilim. Sema Gökalp'ta. Peki o zaman kimim ben?
En ufak bir fikrim yok. Bir entelektüel, bir siyasi sığınmacı ya da bir terörist. Ben...
Işıklar yeniden söndü. Bu kez Matilde yerinden kımıldamadı. Karanlık bir katran karası gibi otoparka çöktü. Kısa bir sessizlik oldu.
Ekerman, yanıldım, bu kadınlar beni öldürecek diye düşündü. Ama Anna'nın sesi karanlığın içinde yankılandı.
Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
Kimseye ışıkları yakmıyordu. Eric Ekerman devamını tahmin etmeye çalışıyordu. Anna tam kulağının dibinde mırıldandı.
Benden çaldığını bana geri vereceksin. Belleğimi.